Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM İstanbul stüdyolarından yeni bir Çınaraltı programından hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, acaba dünyanın başka bir yerinde var mıdır? Böyle bir ay olsun, o ayda çok değişik işler yapılsın, günlerce, senelerce anlatılsın, hakkında ciltlerle kitap yazılsın, efendim sayısız hatıraları olsun. İşte Ramazan ayı böyle bir ay sevgili dinleyiciler. Onun için tevekkeli boşuna dememişler 11 ayın sultanı diye. Hakikaten öyle. 11 ay ne yapılıyorsa yapılıyor ama bu 12. ayda, yani Ramazan ayında yapılanlar çok farklı şeyler. Yine yenilip içiliyor, yine ibadet yapılıyor, yine sosyal münasebetler devam ediyor ama bu aya mahsus bir hava var. Yeme içme artıyor, yemek çeşitleri artıyor, sosyal münasebetler biraz daha sıkı fılkılaşıyor, efendim iş hayatı değişiyor, ibadetlerin havası değişiyor. Yani Ramazan ayı hakikaten bambaşka bir ay. Evet, 11 ayın sultanı efendim sözü ona pek hoş yakışmış. Evet, bu 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle eski günlerde bambaşka bir hareket kazanırdı hayatımız. Camilerde kandiller yakılır, mahyalar kurulur, öte yandan eğlence yerleri renklenirdi. İftar davetleri birbirini takip eder, piyasa yerleri canlanırdı. Ya mutfaklardaki faaliyet, ya pişirilen yemekler, ya hazırlanan sofralar. Dedik ya sevgili dinleyiciler, vaktiyle Ramazan ayında çalışma hayatı da farklılaşır. Gerçekten o zamanlar resmi daireler, gayri resmi okullar da resmi olarak öğleye kadar tatil olurdu. Öğle vakti başlardı buralarda faaliyet, ikindi vaktine doğru sona ererdi. Çok kimse ikindi namazından sonra efendim camilerde meşhur hafızların okuduğu mukabeleleri dinlemeye giderdi. Ondan sonra da alışverişlerini yaparlar, evlerine dönerlerdi. Vaktiyle sevgili dinleyiciler, Alaturka saat denilen bir saat sistemi hakimdi. Bunun esası, güneşin en yüksek noktaya ulaşmasının değil, batışının saat 12 olarak kabul edilmiş olmasıydı. Buna göre, iftar denilen orucun açılması daima saat 12'de olurdu. İşte bu saate göre saat 11 ile 11.30 arası her yer boşalır, herkes evinin yolunu tutardı. Hele oruç zamanı 16 saat, 17 saat süren yaz Ramazanlarında kafalar iyice buğulanmış, sinirler bir hayli gerilmiş olurdu. Hele hele tütün tiryakilerinde bu hal had safhaya varırdı. Adeta çatacak adam ararlardı. Buna oruç keyfi denirdi sevgili dinleyiciler. Bilhassa gürültüden pek rahatsız olurlardı. İşte bunu bilen mahallenin haşarı çocukları bu tütün tiryakileri geçerken arkalarından büyük bir gürültüyle boş teneke yuvarlarlar, sonra kaçarlardı. Veya kuyruğuna teneke bağlanmış bir köpek veya kedi salarlar, tiryakileri çileden çıkarırlardı. İftara yakın sevgili dinleyiciler, sıcak sıcak taze pide almak için bunları çıkaran fırınların önünde kuyruklar görülürdü. Bazı meraklılar yumurtalı pide için kendileri günlük yumurta tedarik ederler, fırıncıya verirler ve bunu fırına atılacak pideye gözlerinin önünde sürülmesini isterlerdi. Fakat esas macera ondan sonra başlardı sevgili dinleyiciler. Sıcak sıcak pideyi aldınız, evinize dönüyorsunuz. Daha iftar topunun atılmasına zaman var. O pideler öyle bir kokarlar, öyle bir kokarlar ki insan efendim onlardan bir parça şöyle koparıp da ağzına atmamak için kendini zor tutar. İşte Ramazan ayının, orucun en enteresan anı da belki o andır. Sabrın son raddelerde efendim tutulması. Ama çocuk da olsa, yaşlı da olsa kendine hakim olur. İşte demek ki o işin kıymeti de belki böyle imtihanlarla anlaşılıyor. Evet sevgili dinleyiciler, Ramazan ayında yemeler, içmeler daha bir değişik, daha bir bereket var ortada. Bir de bunun sosyal münasebetlere yansıyan yönü var. İnsanlar birbirlerini iftara çağırırlar. Normal zamanda da insan birbirini yemeğe davet ediyor ama Ramazan ayının kendine has bir havası var. Millet birbiriyle yarışır. O onu iftara çağırır, o onu iftara çağırır. Hatta gruplar halinde iftara çağırılır. Öyle evler olur ki efendim 15 gece iftardadırlar, 15 gece de evlerinde iftar vardır. Bazı evler vardır ki 15 değil 30 gece evlerinde iftar vardır. Bazı uyanıklar da vardır ki 30 günün 30 günü iftarlarda geçirirler. Demiş ya adam, bugün Ramazan'ın kaçı demiş? 29'u demiş arkadaşı. Eyvah demiş. Daha kaç tane kapı vardı demiş. İftara gidecek demiş. Ne çabuk bitiverdi bu Ramazan ayı. Evet sevgili dinleyiciler. Sarayların, mükela konaklarının iftar alemleri bir yana, efendim, basit, orta halli ailelerin Ramazan kilerleri, Ramazan sofraları da yine bambaşka olurdu sevgili dinleyiciler. İftara 10-15 dakika kala, evin yaşlı genç bütün erkekleri, bu arada cami sergisini seyre gitmiş olan çocuklar bile, efendim, acele adımlarla, çamurlu karlı sokaklarda, efendim, veya tozlu sokaklarda, bata çıka evlerinin yolunu tutarlar. Tabi kapıların çalınmasıyla açılması bir olur. Büyük hanım daha eve yaklaşırken gelenleri kafes arasından görür. Efendim hizmetçilere, ahretliye kapıya koşun emrini haykırırdı. Oruca yakın evin yaşlıları pencere önünde ellerinde tesbih top atılmasını beklerlerdi. Bazı evlerde efendim hizmetkarların veya efendim halayıkların kapıda beklediği olurdu. Çünkü iftar yakın muhakkak evin halkı gelecek, kapıda beklemesinler diye efendim ne terbiye ne edep. Tabii o zaman büyüklere çok hürmet edildiği için evin gençleri babalarından evvel gelirlerdi. Sonra en son eve baba gelirdi. Efendim paltosunu, başındaki efendim fesini çıkarır, terlikleri ayağının önüne konulur. Efendim iftar topunun atılması beklenirdi. İftar topu atıldıktan sonra efendim güzelce namazlar kılınır. Namaz kıldıktan sonra sofralara oturulurdu. Çünkü neden öyle? Çünkü sofrada biraz uzun duruluyor. Uzun durulduğu mu namaz gecikiyor. Eski sofu insanlar öyle namazların gecikmesini istemezlerdi. Önce namazımızı bir kılalım, sonra rahatça yemeğimizi yiyelim derlerdi. O da o zamanın telakkisiydi, ibadet anlayışıydı.
Gönlümün içindedir gözden ırak sevgilim. Çekilmez biçimdedir bu iftirak sevgilim. Sevgilim, bu iftirak sevgilim. Gözüm yolda, gönlüm sende, tahammül kalmadı bende. Yok mu acep bir bilende? Seni nerede bulayım? Seni nerede bulayım? Gökte mi? Ya kimlerden sorayım, sonsuz seferde misin? Ya kimlerden sorayım, sonsuz seferde misin?
Evet sevgili dinleyiciler, şimdi o efendim külfetli, efendim tekellüflü iftar davetlerinden önce mütevazi evlerde iftar aile arasında nasıl icra edilirdi? Onunla ilgili size birkaç söz aktaralım. Evet, herkes evine geldi, efendim top atılmasını bekliyorlar. Kadınlar binbir telaş içinde kocaman iftar tepsilerini sofraya çıkarırlardı. O zaman böyle masada yemek yenilmez. Efendim yer sofrası, ayağında efendim o sacayağı üçlü veya kasnak, efendim üzerine sofra konulur. Alta güzel şöyle yaygı serilir. Efendim ekmek ufakları yere dökülmesin, çiğnenmesin. Yoksa evden bet bereket gider diye. Çok zaman kadınlara ayrı, erkeklere ayrı sofra çıkar. Çocuklar kadınlarla beraber yer eskiden. Ama ev halkı az ise, birkaç kişiden ibaretse, o zaman herkes bir sofrada yemek yer. Evet, bu kadınların sofraya çıkarttıkları iftar tepsisi adeta sıcak yemeklerden önce el atılan bir yiyecek sergisi olurdu. Reçeller belki 20, belki daha fazla renk olurdu. çilek reçeli, vişne reçeli, gül reçeli, hünnap reçeli, kayısı reçeli, incir reçeli, frenk üzümü reçeli, ayva reçeli, şeftali reçeli, hatta portakal, mandalina reçeli, ceviz reçeli, mürdüm eriğinin, bardak eriğinin, efendim reçeli, daha ne bilelim Allah'ın kullarına nasip ettiği daha nice nice nadide Rumeli, Anadolu, Afrika meyveleri ve onların reçelleri. Sonra envai çeşit peynirler. Kıbrıs'ın hellim peynirinden tutun da Edirne peynirine kadar, Erzincan'ın tulum peynirine kadar, hatta Kırım kaşkavalına kadar hepsi sofrada. Sucuk, pastırma, havyar, tarator, kaz ciğeri. Daha akla gelmeyecek, hatırlanmayan daha bir sürü yiyecek. Hepsi tabak tabak. Fakat tepside herkesin önünde zeytin. Hatta en iyisi kavala zeytiniydi. Kavala zeytini bile var. Ve iftariyeliklerin efendisi ve en ehemmiyetlisi olan hurma. Evet, eskiler şöyle bir sofra duası yaptıktan sonra önce bir hurma alır atarlardı ağızlarına. Arkasından bir parça tuz. Arkasından bir zeytin. Arkasından bir su. Böylece oruç açılması sünnet olan dördünü de efendim yapmış olurlar. Arkasından da tekrar oruç açma duası bu sefer kısaca okurlardı. Bunun dördünü birden yaparlar vardı. Bu hurma her zaman da yenir ama Ramazan ayına mahsus kabul ediliyor. En iyileri aslında Tunus hurmalarıdır. Fakat lezzet bakımında pahalısı Tunus hurmasıdır. Fakat hurmanın en iyisi Medine hurmasıdır sevgili dinleyiciler. Medine hurmasının üzerine hurma yoktur. Irak, İran hurmaları da var ama onlar böyle iyi de gibi olur. Fazla kıymeti olmaz. Hem fiyatı bak ucuzdur hem de lezzeti o Medine hurmasının lezzetini tutmaz. Evet, hurmayla efendim oruç açılır. Huşu içinde. Bir ibadet edasıyla. Bu muhteşem tepsinin etrafında çöre otlu sıcak pideler. Efendim susamlı yağlı kandil çörekleri. Bunları böyle bir dizin ve tepsiyi gözünüzün önüne getirin. Evet. İftar saati herkesin kulağı efendim topta, gözü saatte. Derken güm diye patlar iftar topu. Ondan sonra herkes namazlarını kılar ve sofranın başına üşüşürler. İlk önce kim başlayacak? Evin efendisi, evin babası. Besmele ile elini efendim hurmaya uzatır. Herkes hep birden orucunu açarlar. Sonra başlarlar tepsideki nevalelerden. Ya kaşıkla ya çatalın ucuyla efendim birer parça peynirden, efendim çöreklerden, pidelerden, reçellerden yenir. Hepsi hatırı kalmasın, efendim gücenmesinler diye silinir, süpürülür. Arkasından asıl iftar sofrasının yemekleri sırayla sofraya gelir. İlk önce düğün çorbası tercihen, mideyi şöyle alıştırmak için. Çorba zaten Müslüman yiyeceği denir. Arkasından mesela pastırmalı yumurta, arkasından bir et yemeği, sonra iki türlü sebze yemeği, pilav sofralardan eksik olmaz. Ne demişler? Ramazan geldi, ulaştı. Davetler doldu, taştı. Sofrada pilav yoktu, birden iştahım kaçtı. Onun için sofralarda bulunurdu. Ya börek? Börek hiç ihmal edilmezdi. Yalnız böreğin bir şanssızlığı vardır sevgili dinleyiciler. Sofrada bir sürü yemek vardır, börek sonra gelir. Efendim bir tür yemek yenir, ekmekle beraber doyulur. Börek adet yeni bulsun diye ya yenir ya yenmez. Böreğin lezzeti de alınmaz. Onun için böreği sofraya önceden koymalı. Ekmek yemeyecek, böreğe düşkün olanlar ekmek yerine efendim börek yemeli, böreğin de tadını almalı. Ondan sonra çeşit çeşit tatlılar. Ama daha ziyade cevizli veya kaymaklı güllaç. Evet, bütün bunlar yenildikten sonra hamdolsun diyerek sofradan kalkılır. Artık okkalı kahveleri, efendim reji idaresinin Ramazan ayına mahsus çıkarttığı sigaraları içmenin zamanı gelmiştir. Ama çoğu tiryakiler orucu açar açmaz ilk dumanlarını tüttürür. Hatta orucu efendim dumanla açarlar. Boşuna dememişler tiryakinin iyisi cami avlusunda belli olur diye. Akşam namazını kılar, çıkar çıkmaz tütünü yakar, evine öyle gider. Evet, iftar sofrasında misafirler varsa yemeklerde değişen bir şey yoktur. Bu bolluk hayret edilecek bir şeydir. Hey gidi günler, hey. Bunlar nasıl yenirdi, nasıl hazmolunurdu? Ancak tabi teravih namazı var. Efendim, 20 rekat teravih namazı 13'te yatsı. Tabi bunlar yendiği zaman arkasından da bu namaz kılınır. Gayet güzel hazmedilir. Doğrusu eskiler bugün bizim bir haftada yediğimizi, yiyebileceğimizi bir iftar sofrasında kaldırırlardı. Neden acaba? Tabi bunun çok sebebi var ama yiyecek maddeleri nefis idi. Evvelce o. Arkasından mideler sağlamdı. Her şey hilesizdi. Efendim, Hales, Halep yağı mesela. Makine yağsız zeytinyağı alasından ve her şey ona göre. Başka sebep aramamalı. Ha bir de tabii eski toprakların durumu başka. Anlatırlar ya, benim babam öyle bir adamdı ki oturduğu zaman bir kuzuyu yer kalkardı derler. İnsanların efendim met edilmesi yemelerinin iyiliğiyle. İyi yemek yiyen iyi adamdır, iyi çalışır, iyi konuşur diye düşünülürdü. Evet sevgili dinleyiciler, bu davetsiz efendim misafir bulunmayan sofralar böyleydi. Ya bir de iftar davetleri. O zamanlar orta halli ailelerde bile akşama iftara kaç misafir geleceği bilinmediği için tencere tencere bol yemekler pişirilirdi sevgili dinleyiciler. Artan yemekler ertesi gün fakir fukaraya dağıtılırdı. Çünkü o gece için davetlilerden başka çat kapı deyince hısımdan, akrabadan, aile dostlarından gelenler de olurdu. Çünkü yaşça büyüklere bir gece iftara gitmek saygısı bir gelenekti. Muhakkak iftara gitmek aranırdı. Gitmezlerse efendim hürmetsizlik telakki edilirdi. Hatta memurlar da bayramlarda olduğu gibi dairelerindeki müdürlere, kalem mümeyizlerine iftara giderlerdi. İftar zamanı yaklaşırken sofraya oturacakların sayısına göre sofrayı da aşağıdaki yemek odasında ya da sayı fazla geliyorsa üst kattaki ikinci katın salonunda kurmak bir meseleydi. Hem de bu işi acele yoluna koymak bir meseleydi. Ama sevgili dinleyiciler, o zamanın hizmetkarları, kalfaları, halayıkları hem cin gibi uyanık fikirliydi hem de eli çabuk kimselerdi. Bu güçlüğü o kısa 15 dakikalık bir müddet içinde gidermesini, efendim sofrayı hiçbir şey unutmadan mükemmel hazırlamasını bilirlerdi. Bu arada gelen misafirler sofraya davet edilmeden evvel "Buyurun, safa geldiniz, efendim hoş geldinizlerle" alt kattaki selamlık odasına alınırlardı. Efendim bunlar selamlık odasında beklerler. Ondan sonra efendim namazlar kılınır ve sofraya oturulurdu. Normal evlerde olduğu gibi bu iftar davetlerinde de sofralar çok zengin olurdu. Zaten normal zamanda zengin olduğu için efendim bu davetlerde ekstra bir şey olmazdı. Normal bir evin normal bir gecede yiyeceği efendim şimdi böyle şatafatlı iftar davetlerinde ikram edilen yemekler gibi olurdu. Tabii iftariye yine başta var. Efendim çeşit çeşit çerezler, zeytinler, peynirler efendim bulunur. Hurma başta tabii, zeytinler, yeşil zeytinler, sele zeytinleri, beyaz peynirler, kaşar peynirleri, çerkez peynirleri, dil peynirleri, kaşkaval peynirleri hepsi bulunur. Kaymak peynirleri, çeşit çeşit reçeller bulunur. Efendim, pastırma, efendim cinsleri, kuş gömü pastırması, efendim sütünlük pastırması, kıraç pastırması bulunur. Sucuklar bulunur, turşular bulunur muhakkak. Salatalık turşusu, lahana turşusu, efendim soğan turşusu, dolma biberi turşusu, Arnavut biberi turşusu, hatta yeşil kerevizli patlıcan turşusu bile mevsimine göre ilk akla gelen iftariyelikler davetlerde. Dediğim gibi varsa zemzem yoksa hurmayla iftar açılır. Su, zeytin de buna ilave edilir. Fakat her evde zemzem bulunduğu için iftar davetlerinde umumiyetle sofrada herkesin önündeki kristal kadehlere yarıya kadar bu mukaddes sudan konulurdu. Eğer bunu yapamayanlar tabii hurmayla ve normal suyla iftarlarını açarlardı. Herkes sofrada yine tabii oruç keyfiyle renkler sararmış, gözler süzülmüş, dudaklar bir yandan dua ediyor, kulaklar iftar topunda. Top ve yerden sesi duyulur duyulmaz yine herkes topluca namazını kılar. O namaz kılmak için konaklarda bir yer ayarlanmıştır. Önce orucu açarlar iftariyeliklerle, sonra gider namazı kılarlar veya evin durumuna göre önce namazı kılar, sonra sofraya otururlar, iftariyeliklere girişirler. Dediğim gibi tiryakiler ondan sonra sigaralarını tüttürür, enfiyelerini çekerlerdi. Davetlerinde de tabii her zaman olduğu gibi yemek çorbayla başlar. Et suyuna, tavuk suyuna şehriye çorbası veya hindi derisinden hafif sirkeyle sarımsaklı tuzlama çorbası muhakkak. Yani çok rağbet edilir. Çöp kebabı, fırın kebabı, kıymalı, peynirli, ıspanaklı kol böreği veya bohça böreği veya talaş kebabı efendim bulunur. Güllaç gibi, muhallebi gibi, elmasiye revanisi gibi hafif efendim tatlılar. Arkasından ekşili bamya. Ekşili bamya gelince artık yemeğin birinci turunun bittiği anlaşılırdı. Onun için o ilk gelen hafif tatlıya aldanmayacaksınız. Güllaç, muhallebi, elmasiye, revani gelince ona aldanmayacaksınız. Ekşili bamya ile birinci tur biter. İkinci tur tavuk fırında tavuk kızartması ve hindi kızartması ile başlar. Efendim etli yemekler. Arkasında ıspanaklı yumurta, mıkla. Yine mevsimine göre çeşitli zeytinyağlı yemeklerle devam eder. Zeytinyağlı malum midenin süpürgesidir. Yemeğin sonunda gelir. Ondan sonra ortaya kat kat bıldırcınlı, efendim beyinli, halis amberbu denilen pirinçten böyle vakfı kebir yağıyla pişmiş tepeleme pilav tepsisi gelirdi sevgili dinleyiciler. Ananevi olarak iftar davetlerine en son cevizli, fıstıklı veya kaymaklı baklavayla efendim son verilirdi. Ramazan ayında enteresandır balık ürünleri, diğer su ürünleri pişmezdi ve yenmezdi. Onun için geçenlerde bizi sevdiğimiz iftara davet etti de baktım balık, şaşırdım. Allah dedim, Ramazan ayı için dedim, enteresan dedim bir menü. Fakat hoşumuza da gitti. Kalkan balığı da ağızlarınıza layık. Sevdiğimiz de bir balık. Yemesi de hoş. Hakikaten Ramazan ayı için değişik bir iftar daveti oldu bizim için. Bu verdiğimiz liste tabii fix, umumi liste. Ancak bazı evlerin kendilerine mahsus başka yerlerde pişmeyen sürpriz yemekleri de olurdu sevgili dinleyiciler. Şimdiki gibi bol olmayan bazı turfandalar da misafirlerin neşesine neşe, zevkine zevk katardı. Mesela süt kebabı, fıstıklı hayderi, efendim sirkeli meyane köftesi, sarma tavuk, taze fasulye burhanisi, sütlü yumurta böreği, efendim kaymaklı ayva şekerlemesi, daha neler neler, bunlar işte bu sürpriz yemeklerden olurdu. Ve bu yemeklerin hazırlanması da o evin efendim hanımının veya yemeği kim pişirdiyse aşçı başısına ait bir sırdı. Öbürleri ne kadar deneseler bu yemekleri aynı lezzette pişiremezlerdi sevgili dinleyiciler. Hele bir de evde farklı milletlerden Tatarmış, Boşnakmış, Çerkezmiş, Arapmış varsa bir de o milletlere mahsus mahalli yemekler yapılır. Efendim iftar sofrasındaki davetliler parmaklarını yerlerdi. Çeşitli mevsim meyveleri gelir ondan sonra. Turfanda meyveler gelir. Bu da artık iftar sofrasının son faslını teşkil ederdi. Evet sevgili dinleyiciler, eski Ramazanlar Osmanlı Türk mutfağı için hoş anlarla, doruklarla bezeliydi. Çok güzel hatıralar vardı. Dediğimiz gibi en mütevazisinden en debdebelisine çeşitli muhitlerde, efendim çeşitli ölçekteki hazırlıklara, iftar sofralarının, iftar ikramlarının hepsine Osmanlı Devleti'nin efendim her yerinde o Osmanlı mutfağının büyüleyici edası yansırdı. Ramazan ayının 15'inde yapılan bir hırka-i saadet ziyareti vardı sevgili dinleyiciler. Padişah Topkapı Sarayı'nda iftara çağırdı o zaman. Sultan II. Mahmut zamanına kadar yine aynı gün her 10 yeniçeriye bir tepsi hesabıyla saray mutfaklarında hazırlanan baklavalardan öncelikle bir tepsi padişaha sunulurdu. Yeniçeriler için hazırlanan baklava tepsilerini her bir tepsiyi iki yeniçeri teslim alarak merasimle kışlalarına götürürlerdi. Ertesi günler boş tepsilerle bunların sarıldıkları futalar saraya iade edilirdi. Baklava deyince sevgili dinleyiciler, eski baklava yufkası ile ilgili İstanbul konaklarındaki ağır şartnameyi hatırlamalı. En az 100 adet yufkanın her biri en fazla 1 milim kalınlığında olurdu. Bu 100 adet yufkanın bulunduğu tepsiye yarım metre kadar yukarıdan bir hamit altını bırakılırdı. Eğer hamit altını baklavayı delip de tepsinin dibini bulursa tamam, imtihanı geçen aşçı mükafatlandırılırdı. Geçemeyip de ev sahibini mahcup edenlerin tepsisi baklavaya el sürülmeden mutfak dairesine iade olunurdu. Ramazan ayı mutfağının en mühim başlangıç yemeklerinden birisi sarayın soğanlı yumurtasıydı sevgili dinleyiciler. Yumurtayı Humayun. Bugün iftar sofralarında sucuğun üzerine kırıp pişirilen yumurta bilhassa Sultan Abdülmecid'den sonraki devirde padişaha hazırlanacak iftar yemeklerinin en can alıcı temasıydı sevgili dinleyiciler. Enderun efendileri arasında, saraydaki efendim efendiler arasında gizli gizli hazırlanılırdı bu soğanlı yumurta yarışmasına. Bunun galibine neredeyse bir servet getirirdi yumurtayı Humayun bunu yapacak kişiye. Şimdi yemek sahanlarını örten kumaşlara kağıtlar iliştirilirdi. Oraya Enderun efendileri isimlerini yazarlardı ve heyecanla beklerlerdi. Padişah her birini tadar, beğendiği soğanlı yumurtayı hazırlayanı kendisi için o senelik kilercibaşı seçerdi. Bu soğanlı yumurta yarışmasına katılanlardan öğreniyoruz ki soğanın yağı yanmadan kısık ateşte devamlı karıştırılarak pembeleşinceye kadar pişiriliyor. Bu da yaklaşık 3-3,5 saat sürerdi. Programımız efendim kadın programı değil, yemek tarifi programı değil ama madem bu sarayın soğanlı yumurtasından, yumurta yumağından bahsettik, şimdi bizi dinleyen hanımlar ah nasıl pişiyormuş bu diye belki merak etmiş olabilirler. Şimdi orta boy beyaz soğanlar ikiye bölünüyor. Halka halka doğranıyor. Tuz ekiliyor. Sade yağda hafif ateşte tahta kaşıkla böyle nar gibi kızarıncaya kadar karıştırılarak tutuluyor. Ki işte biraz evvel söyledik. Bu muamele yaklaşık 3-3,5 saat sürüyor. Yağı süzülen soğan küçük tepsiye alınıyor. Bir kaşık toz şeker serpiliyor. Bir kaşık sirke, bir miktar bahar ve tarçın ekleniyor. Kaşığın tersiyle bunlar yayılıyor. Hafif ateşte kırılan yumurtaların aklarının hemen pişmemesi, sarılarının hemen pişmesi için tepsi kenarlarından yağlı su dökülüyor. Tarçın ve karabiberle servis olunuyor. Gözünüz keserse 3-3,5 saat sadece soğanların kızarması. Yapın, afiyetle yiyin sarayın soğanlı yumurtasını. Bu yumurtayı Humayun bazı kibar konaklarında da yapılırdı. Ve iftariyelerden hemen sonra arz edilirdi. Evet, madem ki padişahın ve sarayın sevdiği bir efendim yiyecek, o zaman kibar konaklarında da bunlara rağbet edilirdi. Böyle yiyeceklerin çeşitlerine ve lezzetine dikkat edenler vardı. Mesela Sultan Hamid zamanında yaşayanların hatıralarından öğreniyoruz. O devirde en nefis yemekler incir köylü müşir Hasan Paşazade Deli Fuat Paşa vardı. Müşir onda pişermiş. Efendim Sadrazam Halil Rıfat Paşa da pişermiş. Akif Paşa da pişermiş. Bir de Şeyhülislam Cemalettin Efendi'nin evinde pişermiş. En kötü yemekler nerede? 9 kere sadrazamlık eden bir Sait Paşa var. Küçük Sait Paşa onun konağında pişermiş. Hatta bu Sait Paşa biraz da cimriymiş. Bunun bu cimriliğiyle ve yemeklerinin güzel olmamasıyla ilgili fıkralar var. Bir gün bu Sait Paşa bir yerde oturmuş da yaz günü sineklerden şikayet etmiş. Ah demiş, şu sinek bulunmayan bir yer var mıdır acaba demiş. Yanındakiler hemen efendim sizin mutfağınızda sinek bulunmaz demiş. Yani yemek pişmiyor ki doğru dürüst sinek bulunsun manasına. Bir gün de şöyle boş rahat adam olmak ne güzel. Dünyada acaba böyle adam var mıdır demiş. Yine yanındakiler efendim demiş, sizin aşçı başınız, kilerciniz tam bu sizin dediğiniz gibi adamlardır. Boş boş otururlar, hiçbir işleri yoktur demişler. Evet, Ramazan ayının iftar sofraları Osmanlı Devleti için biraz da efendim hususi kaidelerin zamanıydı. Yemekler, siniler kaldırıldıktan, eller yıkandıktan sonra mutfak emini buhur suyu getirirdi. Eğer kibar daveti ise önce vezir-i azama, sonra sırayla diğer vezirlere, devlet erkanına arz ederdi. Buhur suyu sarı sandal, buhru meryem, hamöd ağacı, efendim kalembek, aselbent, kırmızı lotur, çöğen tohumu, efendim susam kökü, misk, çiçek suyu, gül suyu muayyen ölçülerle kaynatılarak yapılırdı. Suyun süzülmüş beyaz kısmı padişaha, geriye kalanı vezirlere ve devlet ricaline derecelerine göre efendim yaldızlı yaldızsız şişelerle kaselerle arz edilirdi. Tevzatı yapanlara hediye vermek de ayrıca adetti. Saraydan devlet ricalinden birine buhur suyu gönderilmesi Ramazan ayının 15'indeki hırka-i saadet merasimi için efendim davetiye yerine geçerdi. Bu kibar konaklarında da efendim iftardan sonra teravih kılındıktan sonra efendim davetlilere şerbet dağıtılması adetti ve muhakkak riayet edilen bir adetti. Çeşit çeşit renk renk efendim şerbetler dağıtılırdı. Gözü kesen buhur suyu yapardı. Buna gözü kesmeyen alternatifim yok. Çeşit çeşit şerbetler var, onları yapar. Yazsa serin, kışsa sıcak olarak ikram ederdi. Sevgili dinleyiciler, dedik ya geçen asırda efendim mutfağında en güzel yemekler pişenlerden birisi de Akif Paşa'ydı diye. Bu Akif Paşa çok büyük bir servet sahibi değildi. Hatta çok zaman borçlara giriftar idi. Borçluydu. Ancak Ramazan ayı iftarlarında en büyük kalabalık onun konağında olurdu. Akif Paşa maliye nazırlığı yapmış, dahiliye nazırlığı yapmış. Hatta herkese bilinen son derece dürüstlüğü yüzünden meşrutiyet ilan edildikten sonra da efendim kabinedeki yerini korumuş. İşte Ramazan ayında bu Akif Paşa'nın konağında, bugünkü belediye sarayının yerindeydi onun konağı İstanbul'da. Bütün odalar hemen hemen sofralar, sofralar kurulurdu sevgili dinleyiciler. Sofralarla süslenirdi her yer. Hele yaz Ramazanlarında bu sofralar konağın bahçesine kadar taşardı. Akif Paşa'nın konağı Ramazan'ın başından sonuna kadar böyle iftar davetleriyle geçerdi. Konağın bitişiğinde de bu bizim hani yemeklerin güzel olmadığından cimriliğinden tanınan Sait Paşa'nın konağı vardı. Akif Paşa, Sait Paşa'nın konağına da komşuluk hatırı var. Her gece bir tabla dolusu nefis yemekler gönderirdi. Öyle ki Sait Paşa vefat edince, Akif Paşa vefat edince bu Sait Paşa pek üzüldü. Ve o benim veli nimetimdi diyerek cenazesini kendi elleriyle yıkamak kadir şinaslığını gösterdi. Halbuki Sait Paşa'nın pek kadir şinaslıkla efendim alakası yoktu. Pek bu yönüyle bilinmezdi. Fakat Akif Paşa'nın ölümüne o kadar üzüldü. İşte Akif Paşa'nın konağı. İşte eski Ramazan iftarları, işte eski Ramazan iftar davetleri. Sultan 3. Selim Edirne Kapı, Ayvansaray taraflarında oturan Eskişehir Üslamlardan efendim Camgöz Salih Efendi'ye ziyarete gitmiş bir gün, bir Ramazan ayında. Camgöz denmesinin sebebi gözlük taktığı için. Çocukken dört göz derler ya gözlük takanlara. Camgöz derlermiş Salih Efendi'ye de. Salih Efendi'nin evi Ayvansaray'da. Sultan 3. Selim de hoşlanırmış o zattan. Bir gün iftara ona evine gitmiş. Eskiden padişah böyle sevdiği kimselere, hürmet ettiği kimselere, umumiyette ulemaya ve yüksek rütbeli vezirlere, yaşlı vezirlere teklifsiz ve habersizce iftara giderdi. Neyse Camgöz Salih Efendi iftara gitmiş. Camgöz Salih Efendi hem hoş sohbet, sevimli bir insandı, hem de konağının zenginliği ve bereketiyle meşhurdu. Sultan 3. Selim hem Salih Efendi'nin sohbetinden çok hoşlanmış, hem de sofradaki yemeklerden pek lezzet almış. İftar bitip teravihler kılındıktan sonra demiş ki, Efendi Hazretleri demiş, ben sizden demiş pek haz ettim demiş. Sohbetinizden de, yemeğinizden de, misafirperverliğinizden de. Fakat eviniz çok uzak demiş. Ben sizle sık görüşmek isterim demiş. Size demiş, saraya yakın bir konak tedarik etsek, buradan çıksanız oraya taşınsanız, sık sık size gelip gitsek olmaz mı demiş. Salih Efendi demiş ki, hay hay, Aliyül Ala olur. Ancak demiş, padişahım demiş, gördüğünüz gibi demiş, burası fakir bir mahalledir demiş. Halkı demiş, çok fakirdir demiş. Bu demiş, evlerin hiçbirisinde mutfak yoktur demiş. Padişah şaşırmış, evlerde nasıl mutfak olmaz diye. Salih Efendi devam etmiş, bütün bu evlerin demiş, iyaşesi, yiyeceği hep bizim konaktan gider efendim demiş. Biz konağa yemek pişirdiğimiz gibi tabla tabla konu komşuya da iki öğün günde yemek dağıtırız demiş. Ramazan ayında sahurlarda ve iftarlarda, sair günler sabah ve akşam olmak üzere. Eğer demiş biz buradan taşınırsak bu mahallenin halkı sıkıntı çeker. Onun için padişahım siz beni mazur görün de ben yine burada oturayım demiş. Bu fedakarlık ve cömertlik karşısında Sultan 3. Selim pek memnun olmuş ve tabi Camgöz Salih Efendi'nin orada kalmasının haklı gerekçesini de kabul etmiş. İşte böyle konaklar vardı sevgili dinleyiciler. O mahallenin efendim bütün fakir fukarasına yemek dağıtırdı. Hatta bazı mahallelerdeki evlerde mutfak yoktu. Aynı şey tabi Saray Mahallesi için de geçerli. Beşiktaş'taki evlerin çoğunda mutfak olmazdı. Beşiktaş'taki evlerin yemeği çok zaman saraydan giderdi. Halk daha ziyade tabi fakir kimselere, halk hem böylece efendim iyaşesini karşılar, hem de saraydan gelen yemeği bereketli, uğurlu tutardı. Evet, çok anlatılır ya Sultan 2. Mahmud'un efendim bir gün bir Ramazan ayında, bir yaz Ramazanında Salacak taraflarına ziyarete gittiği. Ondan sonra Üsküdar'a geçmiş padişah Salacak'tan. Mihrimah Sultan Camii'nde ikindi namazını kılmış. Ondan sonra iskele civarında karakolda istirahate çekilmiş. Yanına da tabi vükela var, ricali devlet var, mabeyinciler var, yakınlar var. Çok hoşuna gitmiş. Dönmek istememiş saraya. Akşam da yaklaşmış. Burada demiş kim oturuyor demişler. Efendim Eskişehir Üslamlardan Dürrüzade Abdullah Efendi oturuyor. Hadi ona gidelim demiş. Rikap merasimi yapar gibi Doğancılar da Dürrüzade'nin konağına doğru yürümeye başlamışlar. Bütün kalabalığın konağa doğru geldiğini gören Kahya, eski ismiyle Ketuda, telaşlanmış hemen çıkmış Şeyh-i İslam'ın yanına efendim demiş. Padişah demiş yanında demiş bir sürü adamla demiş beraber geliyor demiş, herhalde iftara geliyorlar demiş. Dürrüzade de camın önüne oturmuş iftarı bekliyor. Sakin, hiç telaşsız. Aman efendi demiş, ne telaş ediyorsun demiş. Harem'e haber gönder. Harem tablalarından demiş bir iki tanesini bize çıkarsınlar, dışarı çıkarsınlar. Benim yemeğimi de efendimize takdim ederiz, olur biter demiş. Neyse ondan sonra inmiş, aşağı gelenleri karşılamış. Neyse iftar vakti de girdiği için hemen sofraya oturulmuş. İkinci Mahmud bir salonda Dürrüzade ile beraber iftar etmiş. Yemekler çok nefis tabi efendim. Bilhassa yemeklerin geldiği kaplar çok güzel. Son derece kıymetli ve zarif. Tabaklar ve kaseler, sofra takımları, örtüler Sultan II. Mahmud'un dikkatini çekmiş. O sırada pilavla gelen billur, hoşaf kasesini diğer kaseler, diğer tabaklar kadar güzel bulmamış padişah. Bunun sebebini sormuş. Dürüzade de demiş ki efendim demiş kulunuz demiş hoşafın lezzetini bozmasın diye demiş buz parçalarını hoşafın içine attırmıyorum demiş. Gördüğünüz gibi demiş buzdan kaseler yaptırıyorum hoşafı onun içine koyduruyorum. Böylece demiş yemek müddetince serinliğini hoş bir şekilde efendim muhafaza ediyor demiş. Padişah vallahi demiş helal olsun sana demiş. Allah birine nimet verdim üzerinde görmek ister demiş. Servet sana yakışıyor demiş. Ondan sonra daha sonra bunu naklederken hatta demiş Dürüzade'ye sizin aşçı demiş pek iyi demiş isterseniz bizimkiyle değişelim demiş. Sonra gıyabında ne zaman bu yemeği ansa helal olsun demiş. Kibar adamdı demiş. Servet ona yakışırdı demiş. Bana da demiş yazıklar olsun ki demiş. Kendiliğimden demiş onun demiş buzdan yapıldığını anlayamadım demiş. Çok utandım demiş. Sultan Mahmud'un böyle iftara gitmeleri, Ramazan gezmeleri meşhurdur sevgili dinleyiciler. Bir gün Bab-ı Ali'de Sadrazam'la iftar etmiş. Bir akşam Şehrüslamlık'ta Yasin Cezayir'de Abdülhab Efendi ile efendim iftar etmiş. Bir akşam Bab-ı Seraskeri'de yani o zamanki Genelkurmay Başkanlığı'nda Hüsrev Paşa ile etmiş. Bir akşam Kaptan Derya Tahir Paşa'ya gitmiş Hoca Paşa'daki konağında. Bir akşam Tophane Müşiri Halil Rıfat Paşa'ya gitmiş. Fındıklı'daki sahilhanesinde onlarla beraber iftar etmiş. Sultan Mahmud çok severmiş böyle gidip eşiyle dostuyla iftar etmeyi. İftar ettiği bu yerlerde teravih de kılarlarmış sonra sarayına dönermiş. Ertesi sene bu Hicri 1249'da olmuş. Ertesi sene ki Ramazan ayında bütün vezirleri çağırmış onlarla beraber iftar yapmış Bab-ı Seraskeri'de. Teravih de hep beraber Bayezid Camii'nde kılmışlar. O zamana kadar padişahlar yalnız iftar ederlerdi. Pek başkalarıyla iftar etmezlerdi. Nadiren ulema ile iftar ettikleri olurdu. İşte 3. Selim'de olduğu gibi. Bu Sultan 2. Mahmud bazı Ramazan akşamları da Beşiktaş Sarayı'ndan çıkar İstanbul tarafına geçer. Çarşıda Kalpakçılar başındaki bir tuhafiyeci dükkanında veya Bayezid'de mürekkepçiler kapısında bir tütüncü dükkanında oturmuş gizlice halkı seyredermiş. Bazen de gündüzleri camileri dolaşır, hafızları vaizleri dinlermiş. Ara sıra da kendisi katip kıyafetine girermiş. Musahibi var meşhur Said Efendi ile beraber şehirde tebdil gezerlermiş. Onun Sultan II. Mahmud'un oğlu Sultan Aziz de böyle gezmeyi, onu etrafı, ricali devleti takip etmeyi severdi. Bir defasında efendim o meşhur Sergi Osmani açıldığı zaman sergi içindeki kasrında bir defa da Yusuf Kamil Paşa'nın konağında gene böyle meşhur iftarı var. Şimdi Sultan Abdülaziz boğazına çok düşkün bir padişahtı. Nereye giderse yemeğinin de oraya götürülmesi adetti. Fakat padişah bu Yusuf Kamil Paşa'nın konağının debdebesini, her şeyin son derece mükemmel olduğunu görünce mabeyincisine demiş ki bizim yemeği getirmesinler. Gerek yok demiş. Yusuf Kamil Paşa o gece hükümdara şeyh hattıyla yazılmış gayet musanna tesipli bir musaf-ı şerif hediye etmiş diş kirası olarak. Sultan Aziz zamanında Ramazanlar yine böyle ihtişamlı, haşmetli bir şekilde devam etmişti.
Hey.
Asırlardan beri tatlıların bizim gündelik hayatımızda efendim hayatımızın dönüm noktalarında vazgeçilmez bir yeri var. Bunun için dünyanın hiçbir yerinde bizimki kadar çok çeşitli tatlı yok. Hele Ramazan ayında. Neşeli sevinçli günlerin tatlısı nedir baklava? Sadece bayram ikramı değil, düğün, nişanların da en neşeli konuğu. Sünnetlerin efendim doyumsuz tadı zerde. Lokma mukaddes günlerin, kandil gecelerinin tatlısı. Sıra gecelerinde yapanı pişman eden pişmaniye baş köşede. Lohusa ziyaretine gelenleri kırmızı renkli karanfilli şerbetler. Bebek diş çıkarınca buğdaydan hedik pişirilir, gölle pişirilir, ceviz ve şekerle lezzetlendirilir. Yağmur duası mı yapılacak? Evlerden şeker toplanır, yağ toplanır, un toplanır, kazanlarda helvalar çevrilir, mis kokulu. Muharrem ayının tatlısı aşure. Nuh peygamberden beri yapıla geldiğine inanılır. Ya helva? Ölümlerin ardısından yapılır. Gelenlere dağıtılır. Ölenin ruhu için mevlüt okutulduğu zaman da külahlı akideler yapılır. İşte sevgili dinleyiciler, hayatımızda böyle her vesileyle iç içe olduğumuz nice ananevi tatlı çeşitlerinden aklımıza gelen birkaç çeşidin içinde bir tanesi var ki sütlü tatlıların en zarifi ve en hafifi. Gül kokulu güllaç. Osmanlı'dan bugüne gelen güllaç, Ramazan sofraları için yapılan böyle nişastanın ince yapraklar halinde hazırlanıp şekerli sütle ıslatılıp cevizle, bademle, bazen de kaymakla tatlandırılıp gül suyuyla kokulandırılan bir lezzet coşkusu adeta. Bir vakitler sevgili dinleyiciler, inanış bu ya, güllaç hamuru yoğrulurken dua edilir. Duasız açılmak istenen hamur bir türlü gerektiği gibi açılmazdı. Yapraklar süt ile ıslatılırken üzerine bir Yasin Şerif suresi okunurdu. Güllaç yalnız bize has dualı bir Ramazan tatlısıydı sevgili dinleyiciler. Bir eşi daha yok. Bugün hala böyle bir renk cümbüşü içinde gözleri, gönülleri şenlendirerek bütün endamıyla Ramazan sofralarında tatlıcı vitrinlerinde ismine yakışır bir vakarla tarihi dillendirircesine esrarlı ve zarif bir şekilde boy gösteriyor. Evet sevgili dinleyiciler, çeşit çeşit iftar davetleri verildi, yendi, içildi. Bununla da kalınmazdı sevgili dinleyiciler. Misafirler dağılıp giderlerken bunlara diş kirası adı altında dolgun bir hediye vermekte adetti. Diş kirası, yani şu edebe bakın. Yani ev sahibi misafirin dişini kiralamış oluyor, karşılığında para veriyor. O kadar yemek yedi, o kadar eziyet. O bizim boynumuzun borcudur. Öyle görülürdü sevgili dinleyiciler. Cömertlik o kadar efendim tabii bir vasıf haline almıştı ki cömertlik yapanlar bile bu cömertliği yaptığı kimselere kendilerini borçlu hissederlerdi. Onun için efendim misafir ev sahibine değil ev sahibi misafire teşekkür etmek gerek demelidir. Hatta öyle derdi birisi. Efendim Allah razı olsun ki evime geldiniz, yemeğimi yediniz. Eğer evime bunlar size takdir edilmiş. Eğer siz bana gelmeseydiniz ben sizi nerede arayıp da sizin için takdir edilmiş olan bu gıdaları getirecektim derler. Bu şekilde misafir gelmesini bir bereket, bir uğur bilirlerdi. Evet sevgili dinleyiciler, bu diş kirası adeti 2. Meşrutiyet zamanına kadar tam manasıyla devam etti. Bu tarihten sonra giderek yavaşladı, azaldı fakat yine bitmedi. Günümüzde bile böyle kibar, zarif kimseler, efendim eski usul hayat sürmeyi seven kimseler hala bu diş kirası adetini efendim devam ettiriyor. Eskiden para verilirdi diş kirası olarak. Hatta diş kirası alacağım diye çok gariban kimseler de konaklara giderler ama onların da elleri boş çevrilmezdi. Güzel mendiller içinde efendim mendillerin bir köşesine düğülenir altın, mecidiye neyse verilecek olan diş kirası ona göre gelen memnun edilirdi. Ama böyle hatırlı yüksek kimselerse tabii onlara verilecek diş kirası Yusuf Kamil Paşa'nın Sultan Abdülaziz'e yaptığı gibi gayet güzel bir Musaf-ı Şerif olabilirdi. Bir hat yazısı olabilirdi veya buna mümasil bir hediye olurdu. Evet anlatırlar ya Bektaşi bir gün bir hoca efendiyle aynı sofrada iftar etmiş. Nasıl düştüyse birbirlerine yan yana. Ev sahibi de rint bir adammış. Neyse iftardan sonra kahveler içilmiş. Sohbet başlamış. Bektaşi'ye sormuşlar. Baba Erenler demiş. Demlenir misin? Bektaşi hiç inkar etmemiş. Eyvallah demiş. Afyon? Eyvallah demiş. Kaygısız? Eyvallah demiş. Kızılderili? Eyvallah demiş. Bazı gönül? Eyvallah demiş. Neyse hocaya da aynı sualleri sormuşlar. Hoca efendi her suali bir estağfurullahla karşılamış. Neyse vakit gelmiş çıkmışlar. Çıkarken de haznedar yamağı ikisine de atlas kese içinde diş kirasını arz etmiş. Bektaşi yine bir eyvallah bastırıp keseyi almış. Efendim kuşağına yerleştirmiş. Çıkarken hoca dayanamamış. Keseyi açmış. Ne görsün içinde bir metelik var. Boynunu bükmüş yatıyor. Neyse hemen koşmuş Bektaşi'yi yakalamış. Sana demiş ne verdiler demiş. Bektaşi vallahi daha bakmadım demiş. Aman bir bak demiş hoca efendi. Bektaşi keseyi açmış. İçinde bir altın. Hoca demiş ya bir yanlışlık olmasın. Geri dönelim demiş. Dönmüşler. Sorgu sual bilen yok. Neyse neticede ev sahibine çıkmışlar. Hoca demiş bir yanlışlık olmuş demiş. Nasıl olur demiş bu zındık herife demiş bir altın. Daha iyilerine bir metelik. Ev sahibi yanlış değil hocam demiş. O zındığın demiş masrafına bir altın bile yetmez. Sen mübarek maşallah bir metelikle pekala demiş gününü gün edersin. Evet bu diş kirası adeti de hakikaten Osmanlı'nın efendim senelerce, yüzyıllarca anlatılsa efendim bitmeyecek ve hayretlere insanı duçar edecek bir adet. Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer. İşte eskilerin adeti cömertlik tabiatları olmuş. Öyleydi sevgili dinleyiciler eskiler. Öyle insanlardı. Cömertlik tabiatları olduğu gibi dünyaya düşkünlük, paraya düşkünlük, mala düşkünlük ayıp karşılanırdı. Kimse bundan bahsetmezdi bile. Zengin olurlardı. Zenginler vardı. Fakat zenginliği cömertliğe bir vesile bilirlerdi. Cömertliği de ahirette kurtulmaya vesile bilirlerdi. Yani misafir davet etmemek, misafire sofra çıkartmamak, fakir fukarayı gözetmemek, vermemek ayıptı. Onun için Osmanlı hanedanından birisi yurt dışına sürüldüğü zaman öyle diyor. Yanımızda götürdüğümüz diyor birkaç günde bitti diyor. Çünkü biz diyor vermekten başka hiçbir şey alışmamıştık diyor. Kapımıza her gelene verirdik diyor. Sürgünde de kapıya gelene vermişler, kapıya gelene vermişler. Ellerinde hiçbir şey kalmamış. Kendileri muhtaç duruma düşmüşler. Sevgili dinleyiciler, Ramazan ayında böyle davetsiz misafirler var. Evet, dedik ki konaklarda davetliler için sofra çıkarıldığı gibi davetsizler için de sofralar çıkarılırdı. Davetsiz dediğimiz gelen geçen kimse. Konakların girişlerinde sofalar olurdu, sofalara büyük sofralar kurulurdu. Gelen geçen kapılar açılırdı, gelen geçen girer bir sofraya oturur karnını güzelce doyurur. Mahallenin fakir fukarası da gelir. Zaten konakların devamlı müşterileri vardı sevgili dinleyiciler. Ben filancanın konağına davet devam ediyorum dedi mi? Yani o büyük zat ulemadansa ulemadan, vüzeradansa vüzeradan ona bağlanmış. Efendim usta çırak ilişkisi bir yandan oraya gider gelir. Konağın işleri varsa onları görür. Konaktan da 3-5 kuruş nimetlenir. Böylece efendim hayatını idame ettirir kimseler vardı. Ben de gen derlerdi bunlara. İşte böyleleri var zaten. Davetler için de ayrı yukarıdaki salonda veya selamlık dairesinde ayrı sofra çıkar. Fakat tabii bazı konaklarda biraz da böyle nekeslik varsa, bazı adamlara da efendim antipati varsa kabul etmek istemezlerdi. Onun için bu çanak yalayıcılardan birisi bir konağın kapısını çalmış, uşak kapıyı açmış, sormuş beyefendi evdeler mi demiş, hayır demiş, sokağa çıktı demiş. Şey şaşalamış tabii çanak yalayıcı, iftarda demiş evde bulunmayacaklar mı demiş. Zavallı saf uşak oruç sersemliğiyle durun bekleyin bir gidip kendisine sorayım demiş. Birisi ötekine dert yanmış. Şu Ramazan ayı da ne çabuk bitti demiş. Öbürü de demiş Allah Allah demiş 30 Ramazan tamam oldu ya demiş. Öbürü de demiş sen ne diyorsun demiş ya. Benim daha 40 evlik iftarım vardı. Efendim kapıda bir uşak davetsiz misafire efendim söndü ocak demiş. Adam bunun üzerine boynunu bükmüş dönmüş. Efendim ertesi gün düşünüyor nereye gitsin en sağlamı demiş ki vaktiyle bir arkadaşım var demiş bir tanıdık yalısı Beykoz'da gideyim ona demiş. Neyse binmiş vapura vapur parası vermiş 2 saat yolculuk yapmış Beykoz'a varmış eyvah demiş o da yalıda yok. İstanbul'a inmiş. O zaman böyle telefon yok, cep telefonu yok. Davetsiz gidecek, kendini davet ettirecek. Onun üzerine bir hicviye yazmış adam. Sirke içtim 11 ay, ben bir lütufkar var diye. Şu harabi mideye, bir usta mimar var diye. Bir sıva vurmaya geldim, belki havyar var diye. Boş yere aldandım, İstanbul'da iftar var diye. Evet sevgili dinleyiciler, konaklarda ve iftar davetlerinde çıkan bu yemekler efendim ve normal evlerde iftarda çıkan bu yemekler sahurda da yenirdi. Sahurlar öyle ikinci plana atılmazdı. Her ne kadar iftar ondan daha öndeyse de sahur da mükellef sofralar çıktığı zamanlardı. Efendim bekçi değneğini vurur veya davulunu vurur. Kalkın temcide, kalkın temcide diye bağırır. Efendim minarelerden önce temcid okunur. Temcid la havle ve la kuvvete illa billah demek. Hatta meşhur bir söz vardır temcid pilavı diye. Bazı garibanlar iftarda pişen pilavı tekrar ısıtırlar. Sahurda sofraya koyarlar. Onun için böyle bir mevzunun tekrar tekrar gündeme getirilmesine de temcid pilavı gibi ne ortaya sürüyorsun derler. İşte o zamandan kalma, temcit vakti kalkar herkes. Yine o güzelim sofralar kurulur, sofraları oturulur, mükellef yenir. Üstelik bu yemede bir de gün boyu sürecek açlıktan önce tedarik yapma maksadı vardır. Yenir, içilir, efendim sahurunda hatırı yapılır. Herkes yarışır, bir bardak daha su içeyim, bir bardak daha su içeyim diye top atılana kadar, hatta top atıldığı zaman elinde hurma tanesi, yarısı yenmiş hurma tanesi veya yarısı içilmiş su bardağı kalanlar olur. Top atıldıktan sonra herkes efendim abdestini alır, efendim bir miktar namaz kılar, Kur'an-ı Kerim okur, sabah namazı vaktini bekler. Ondan sonra sabah namazı kılınır, herkes yatar. Ramazan ayının adeti olur. Eskiden sevgili dinleyiciler sabah namazından sonra kimse yatmazdı. Herkes işine gücüne giderdi. Ancak Ramazan ayına mahsus bir adet. Sahur yendikten sonra herkes yatar şöyle 1-1,5 saat bir uyurdu. Hatta huysuz bir adam varmış. Gelinleri varmış onun hizmetini gören. Neyse gelinler bir gün sahura kalkamamışlar. Bir uyanmışlar ki sahur vakti geçmiş. Perdeleri örtmüşler. Kayınpeder çok huysuz bunları döver. Neyse kayınpederi kaldırmışlar. Önüne sofrayı kurmuşlar. Adam daha sahur olmadı zannıyla güzelce karnını doyurmuş yatmış. Gelinler tabii bir şey yememişler. Onlar biliyorlar çünkü. Ondan sonra demişler ki kayınpeder çakmasın. Hadi bir de adetini yapalım. Yatalım demişler. Halbuki gün ağırmış. Ama yine de gelinler adetini yapmışlar. Sahurdan sonra yatmışlar. Müzik Efendim Bektaşi'nin birisi oruç tutmazmış ama her gece sahura kalkarmış. Karısı demiş ki, "Aa efendi," demiş, "oruç tutmuyoruz," demiş. "Ne diye bana zahmet veriyorsun, kendini de zahmete sokuyorsun," demiş. "Neden de mi sahura kalkıyoruz," demiş. Bektaşi, "A kadınım," demiş, "namaz kılmayız, oruç tutmayız. Bir de sahur yemezsek Müslümanlığımız nereden belli olacak?" demiş. Sevgili dinleyiciler, o zamanlar bir de naks-ı siyam meselesi vardı, oruç bozma meselesi vardı. Sokakta aleni oruç yenmesine müsaade edilmezdi. Efendim, lokantalar gündüzleri kapanır, iftarda ve sahurda açılırdı. Tabii Beyoğlu genellikle gayrimüslimlerin oturduğu yer ama oralarda da bu yasak devam ederdi. Meşhur filozof Rıza Tevfik bir Ramazan günü Eminönü'nden geçermiş, geçiyormuş. Oruç tutmuyor tabii. Cebinde de fıstık var. Neyse, ağzına birkaç tane fıstık atmış. "Vay efendim," demişler, "sen misin mübarek günde alenen naks-ı siyam eden?" Hemen koca kalpaklı sert bakışlı bir polis dikilmiş karşısına. "Gel bakayım benimle," demiş. Neyse, filozof birden dalgınlığının başını açacağı belayı anlamış. Rıza Tevfik mükemmel Rumeli taklidi yapardı, bir de Yahudi taklidi yapardı. Hemen Yahudi şivesiyle niçin diye sormuş. Polis demiş ki, "Yahudi ağzını sen bana mı yıttıracaksın?" demiş. "Hem alenen oruç ye," demiş, "sonra da bana," demiş, "numara yap." Rıza Tevfik demiş, "aman paşam," demiş, "ben Yahudiyim, bırak yakamı," demiş. "Zor bırakırım," demiş, "şimdi anlarız," demiş. Neyse, karşıda bir Yahudi dükkancı varmış. "Mişon," demiş, "buraya gel," demiş. Neyse, Mişon gelmiş. "Konuş bakayım," demiş, "şundan," demiş, kendi dilince. Neyse, Mişon Yahudice bir iki kelime söylemiş İbranice. Fakat Rıza Tevfik İbranice'yi gayet güzel biliyor tabii. Filozof öyle uzun bir İbranice'ye başlıyor ki sonu gelmiyor. Neyse, polis bağırıyor, "kısa kes," diyor. Neyse, filozof susuyor. Bu sefer beriki Mişon'a dönüyor. "Amma," demiş, "attı değil mi," demiş, "İbranice Yahudi mi bu?" demiş. O Mişon dediği hayranlıktan gözlerini açmış. "Aman efendim," demiş, "bu benden de koyu Yahudi," demiş. "Tevrat'ı," demiş, "ezbere okuyor," demiş. Tabii Rıza Tevfik böylece polisten ve dolayısıyla cezadan da kurtuluyor. Bir daha böyle dalgınlıkla efendim sokakta bir şey yememeye de efendim tövbe ediyor. Aklını başına devşiriyor. Sevgili dinleyiciler, böylece bir Çınaraltı programının da sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle beraber olma umuduyla hepinize hoşça kalın diyoruz. Sağlıklı, güzel günler diliyoruz.
Çınaraltı.